Piyade ile hayata dair.
Evet sevgili dinleyiciler, duyduğunuz sinyalimizin sesini Özgül Piyade ile Hayata Dair'den, Memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından Ankara'dan selamlıyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Ayhan Taşçı var. Programın başında Facebook ve Instagram adresimizi de hemen vereyim. TRT Hayata Dair. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz ama yineleyeyim. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Evet hocam, ben vazifemi yaptım. Girişte evet, bütün numaraları verdim, isimleri zikrettim. Evet. Size de hoş geldiniz diyorum canım gönülden.
Teşekkür
ne mutlu ki bir haftanın ardından tekrar sağlıkla, sıhhatle dinleyicilerimizle birlikteyiz, arkadaşlarımızla.
Elhamdülillah, çok şükür. Bugün yalnızlık galiba konuşacağız.
Evet hocam, evet hocam. Yalnızlık deyince benim aklıma hemen Orhan Veli'nin unutulmaz şiiri geliyor. Dilerseniz onunla başlayalım. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret bilmezler diyor. Yine Kasım ayında yıllar önce kaybettiğimiz Orhan Veli Kanık. Evet.
Şimdi yalnızlık aslında hep böyle hüzünle anlatılan ve insanların tercih etmediği, hani yalnızlık
ürkütülecek bir şeymiş
gibi. Tabii Allah'a mahsus kavramı olarak değerlendiriliyor yalnızlık olarak, ama acaba yalnızlığı gerçekten böyle mi algılamak lazım? O ayrı bir nokta.
İşte tek başına o noktalarda yaşamak mı? Siz bizi yönlendirin
İnşallah.
Hocam.
Tek başına yaşamak yalnızlık mı? Aslında tek başına evde yaşıyorsanız yalnızlık yok demektir o noktada. Yalnızlık kalabalıklar içinde kimsenin sizi anlamamasıysa bu da bir yalnızlıktır. Yalnızlık eğer sizin normal nefes almanıza rağmen vücut fonksiyonlarınızın çok işe yaramaması, bu da bir yalnızlıktır. Aslında yalnızlık duygusu kişinin işe yaramama, hayatını doğru yaşamamasıyla orantılı bir noktadır.
Yani yoksa, kalabalıklar içinde de yapayalnız olabiliriz diyorsunuz.
Aslında en doğrusu da şudur. Kalabalıklar içinde bile yalnız kalmayı başarmak da önemlidir. Kendini soyutlama dediğimiz kavram, soyutlamak negatif bir yapı olarak algılanır mı? Pozitif anlamda. Soyutlamak nedir? Oradaki ortamdan etkilenmemek, kendi dünyanızı devam ettirebilmek anlamındaki yalnızlık pozitif bir yalnızlıktır. Ama tabii şu böyle bir nokta var. İnsan bireydir ama toplumsal bir varlıktır. O yüzden de birey olarak o toplumsal varlık içinde yalnız yaşamamak için ne yapmak lazım? Oraya ayrı bir bakmamız gerekiyor.
O zaman hocam şöyle yapalım mı? Yani söylediklerinizden benim çıkardığım şu. Olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Dilerseniz olumsuz tarafları konuşalım. Daha sonra olumluya dönelim ikinci bölümde. Evet, belki bunlar birbirine de girmiş başlıklar.
Evet, öyle olabilir.
Her olumlu denilen olumsuz da olabilir.
Olabilir.
Gibi. Buyurun.
İşte huzurevine ziyaret etmiştim. İşte belli yaşta kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, zihinsel olabilir, fizikseldi. Yaş grubu genellikle 70'in üzerinde olan insanların bulunduğu bir mekanda herkes aynı yerde oturuyorlardı. Bir televizyon çıktı, televizyona bakıyorlardı. Ben işte oturdukları koltukta tek böyle geçerken, içeri odaya geçerken hepsinin yüzüne bakarak geçtim. Hepsi yalnızdı. Aslında oradaki yalnızlık kalabalık içinde kendilerini bilerek soyutlama değil, artık hayattan kopmuş anlamda bir yalnızlık vardı. Bu bir travmatik bir yalnızlık.
Çok önemli.
Kopmuş hayattan.
Ki yani, kalabalık duruyorlar ama herkes tabii, kendi dünyasında.
Tabii ama el, kol, ayak hepsi var yani. Fiziksel anlamda bir bedensel yokluk yok.
Orada, kendilerini idame ettirebilecek tabii, durumdalar.
Tabii tabii, orada zihinsel bir yokluk olarak da yoktu. Yani çok öyle bir Alzheimer profili olan da yoktu. Ama ne var orada? Aslında yokluk duygusu dediğimiz şey içinde o ihtiyaç duyduğu şeye yokluk. Neye ihtiyaç duyuyor? Bir insana. Ama hangi insana ihtiyaç duyuyorsunuz? Bütün mesele buradadır yani. İşte apartmanlarda yaşıyorsunuz. 40 tane daire var ama komşunuz yok. Komşu yok mu? Var. Yani yanında yaşıyor 5-6 kişi. Kapıyı zile bassanız konuşabilirsiniz. Ama yok komşu. Apartmanda yalnızsınız. Bir şehirle ilgili bazen işte soruyorum, hani çocuklarınızla ilgili yok mu kimse bırakacak falan. Yok hocam, hiç kimsem yok burada. Annem babam memlekette diyor. Yani oradaki yalnızlık duygusu, nasıl kimsem yok? Yani bir şehirde yaşıyorsun. Binlerce insan var. O zaman demek ki yalnızlık duygusu aslında negatif anlamda algılandığında sizin başka insanda var olma durumunuzun ortadan kalkması ya da başka insanın sizde var olma durumunun ortadan kalkması. Yani benim komşumla ilgili diyalogda ben yokum orada.
Hı hı.
Komşumla ben de yok. Yani birbirimize karşı nötr bir noktadayız. Onun için de bu bir seçim midir? Ya da zorunluluk mudur? Ya da hayatın şartları mı getirir? O ayrı bir mesele. Yoksa markete gidersiniz, marketteki beyefendiye, hanımefendiye selam verirsiniz. Sokaktaki çalışan birine selam verebilirsiniz. Metroya binersiniz, oturduğunuz yerde kalabalıksınız bu noktada. Demek ki
bir yalnızlık, diyaloğa girebilirsiniz diyorsunuz.
Tabii, yalnızlık aslında sizin başka insanla beraber paylaşım yapma ihtiyacının sizden yok olma duygusu. Ya da başka insanların sizinle paylaşım yapma noktası yok olma duygusu. Yani siz artık kendinizi veya çevredeki insanları işe yarar görmüyorsunuz demektir. O yüzden de işte psikolojik hastalıklara baktığımız zaman kişi diyor ki yani ben hiç kimseyi görmek istemiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Bir psikolojik problemde diyor ki kendimi çok yalnız hissediyorum, herkesle konuşmak istiyorum ama kimse beni anlamıyor. Yani bir noktada ne dışa açabiliyorsunuz kendinizi ne içe açabiliyorsunuz. O yüzden de yalnızlık intiharların temelini de getiriyor. Orada bir sıkıntı oluyor. Bir bakıyorsunuz ki kişi artık bu hayatta yaşamanın gerekliliğini duymuyor. Ama annesi hayatta, babası hayatta, eşi, evlatları, her şeyi var. Yani ekonomik anlamlarda imkanı var. Ama yaşadığı ruh hali artık ben burada yaşamamalıyım. Burada kimse yok. Eyvallah deyip işte.
Ya da bu bir anlık mı hocam? Bir anlık
şöyle intihar noktasında
birçok... Yoksa demlene demlene mi geliyor?
İntihar vakası birçok şey eşlik ediyor beraberinde. O ayrı bir nokta ama buradaki güvendiğiniz şeylere gide gide kırıla artık ondan sonra yok deyip çıkıyorsunuz o konuda. İnsanın kafasında karşıdaki kişiyle ilgili testler vardır. Yani hı hı. Siz bir ölçülen bir yazı yoktur orada ama ölçersiniz. Yani dersiniz ki şey Murat Bey cömert mi cimri mi test edersiniz. Bir bakarsınız, iki bakarsınız, üç bakarsınız. Tabii 5-6 davranış Murat Bey ile ilgili bir kanaat oluşturur. Hı hı. O kanaate göre de siz onunla olan diyaloğunuzu yürütürsünüz. Hı hı. Aslında bu kanaati oluştururken ölçümümüz yanlış mı değil mi? Ya da ben o ölçtüğüm noktada ne bekliyorum? O beklentimi alamadığım...
Benim terazim nasıl tartıyor değil mi?
Tabii şimdi onun için de yalnızlık kavramı aslında çok ciddi anlamda hissedilmemesi gereken, hissettiğiniz zaman da bunu mutlaka bir an önce çözmeniz gereken ve negatif anlamda sizi sıkıntıya sokan, sizi yokluk duygusu içinde yaşatan, zihinsel faaliyetlerinizi, fiziksel faaliyetlerinizi, sosyal faaliyetlerinizi engelleyen bir hal olarak size artık... mutsuzluğu demeyeyim daha derin çukurlara düşürüyorsa bir an önce bundan kurtulmak için adım atmanız gerekiyor.
O eski Türkçe'de yeis derler yani evet, yeis
çok
duygusu
önemli, tabii,
ona girmemek
lazım. Şimdi ben kendi hayatımda babamı ve annemi kaybettiğimde şimdi bu tür olaylarda çok insanların hani cenaze kalabalıktır gelen gideni çok olur. Mutlaka sevdikleriniz vardır hayatınızda paylaştınız ama anneniz ve babanız yok oldu. Onda bir parça kabul edelim bunu hayatınızda ama yok. İşte o zaman yalnızsınız diye düşünebilirsiniz yani. Hani buna 10 anlam yükleyip onu da yok diye düşünebilirsin. Bu onun yokluğunu bir anlamda ona bir daha ulaşamamak, onun hayatınıza yer almaması, onunla paylaşımlarınızın artık olmaması, anılarda yaşamak gibi noktalar size bir yalnızlık duygusu verir. Ama yola devam etmek lazım o noktada. Ama siz bu yalnızlığı hayatın yokluğu olarak, sizin de yokluğunuz olarak, yani annenizin yokluğu sizin yokluğunuz, işte eşinizi kaybettiğiniz sizin yokluğunuz, evladınızı kaybettiğiniz sizin yokluğunuz, parayı kaybettiniz, işi kaybettiniz, o zaman siz de yoksunuz anlamında değerlendirirseniz bu artık bizim için psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendiriliyor.
Kara derin kuyuya doğru gidiyor değil mi?
Ama insan olarak hepimizin çok fazla düştüğü bir nokta vardır. Yani en sevdiğiniz, en değer verdiğiniz, çok şeyi paylaştığınız, sonsuz güvendiğiniz insanın yanında bile yalnızsınızdır. Bu net bir durum. Oturursunuz, aynı sofrayı yemişsiniz, beraber film seyredersiniz. Eşinizdir, dostunuzdur, en sevdiğinizdir ama yalnızsınızdır. İşte bu yalnızlık travmatik değildir. Bu iyidir. Yani niye yalnızsınız? Çünkü sizi anlayan bir insanın, bütünüyle anlayan birinin olmayacağını bilmeniz lazım. Çünkü bir insan dünyaya geldikten sonra anne, baba, kalabalık, çevre, eş, okul yani bir bütünle bütünleşiyor insan. Tek başına yetişmiyorsunuz ki o noktada. O yüzden de sizin o sizi anlayacak kişiler o bütünlük kaybolduğunda da parçaların içinde herkes bir parça anlayacaktır. Anlamadığı noktada travmatik bir yalnızlığa düşmezsiniz ama dersiniz ki evet yani beni bu konuda anlamayabilir. Çok da önemli değil. Ben bunu kendi içimde yaşamak
yani beklentiyi
lazım.
Böyle maksimize etmemek değil mi? Tümüyle
lazım.
Yanımdaki beni her zaman anlayacak diye bir duygu büyük hayal kırıklıklarını da getiriyor herhalde.
İşte yalnızlık duygusunun hayal kırıklığıyla ortaya çıkan noktası kişi de hastalık boyutuna getirebiliyor. İş yerine geldiğinizde yani bugün işte kim bana selam verecekten ziyade ben kime selam vereceğim? Bugün bana ne bir şey ikram edecek ne ben ne ikram edeceğim gibi aslında kendi dünyamızı oluşturmak lazım. Çünkü kimse bizim için bir çaba göstermek zorunda değildir. Yani böyle bir beklentimiz de olmaz o noktada.
Çok doğru.
Hani bebeksiniz, anneniz babanız çaba gösterir. Öğrencisiniz, öğretmeniniz gösterir.
Çocuksunuz
yani,
bir aşamaya kadar.
Tabii hastasınız, sorun. Doktorunuz gösterebilir ama insan olarak insan insana muhtaçtır. Ama bu muhtaçlık konusunda muhtaçtır insan insan. İnsan insansız yaşayamaz. Niye? Bendeki yeterlilikle sizdeki yeterlilik bizi bütünler.
Tabii ki.
Yani sizde ekonomik anlamda dünya kadar paranız olsun ekmek satan biri yoksa aç kalırsınız. Yani orada bir muhtaçlık vardır. Ama bu muhtaçlık kavramı kendinizi yok edip de karşıdakine bir bütünlük yüklemek olarak. Yani o olmazsa ya ben onun için aşkımdan ölüyorum o olmazsa ben de ölüyorum dediğiniz zaman olmaz o noktada. Çünkü muhtaçlık bir bütün olarak muhtaçlık değildir. Sizin 10 parçada birini doyurur. 10 parçada ikisini doyurur o noktada. O yüzden de o yüklediğiniz anlam sizdeki boşluk kadardır. O boşluğu da karşıdaki kişi ne kadar dolduracak ne bilsin ki sizdeki ihtiyacı. Onun için de yalnızlığımızı değil ihtiyaçlarımızı ifade ederiz. Beklentilerimizi değil bizim İstediğimiz şeyleri, talep etmek istediklerimizi ifade ederiz ki o zaman da karşımızdan bu gelir ya da gelmez. Ona göre bir plan yaparız o noktada. Ama sen beni
gelmediği
anlamadın.
Gelmediği zaman da ille gönül koymaya gerek de yok değil mi?
Yoktur demek ki o zaman. O zaman demek ki Murat Bey de benim istediğim yoktur. Yani olsa verecek de. Murat Bey olmaması demek onda onun olmaması anlamında değil. Verme duygusu yoktur belki. Belki anlama duygusu yoktur. Belki paylaşma duygusu yoktur. Belki
ya da benim istismar edildiğini düşünüyordur.
O da olabilir yani. Ya da benim verdiğim değerlere değer vermiyordur o noktada. Ama şu vardır. İnsanlar kendine benzeyen yerlerde bulunduğu zaman kendilerini güvende hissettikleri için yalnız hissetmezler. Aynı kalabalıktır. Hiç tanımıyorsunuzdur. Ama aynı ortam içinde olduğunuz için güvenli hissedersiniz. O zaman bir noktada güvenli ortam kişiye yalnızlık duygusunu azaltan bir ortam.
Yani bunlar sosyal gruplar değil mi? Hani bir okuldan tabii. Mezun olma, aynı okuldan mezun
tabii.
Olma,
aynı
tabii
meslek aynı
grubu.
Mesela ben farz edelim ki camiye namaza gittim.
Evet.
Oradaki herkes benim için güvendidir. Yani oradaki niye? Çünkü işte girilen mekanı güvenli kabul ederim ben o noktada düşünürüm. Ya da işte oğlumun evine gittim. Oraya gelen herkes benim için güvenlidir diye düşünürüm o noktada. Yani güven duygusuyla. Şimdi memleketle de alakalı işte kendi memleketinize gittiğinizde daha güvenli hissedersiniz. Tabii. Size benzeyenler vardır, tanıdıklar vardır. Ses, sima, görüntü, olaylar hepsi. Ama diğeri benzemiyor. O zaman demek ki yalnızlık benzerliklerin de bir olduğu alanda daha aza iniyor. Güven duygusuyla aza iniyor. Karşıdaki kişinin sizin ihtiyacınızı karşılamasıyla aza iniyor yalnızlık duygusu. O zaman şöyle düşünmek lazım. Yalnızlık siz başkalarının hayatında yer alırsanız yalnız değilsiniz. Yalnızlık vericilik gerektiriyor ki yalnız olmayın diye. Yani işte annesiniz vericisiniz. Bunu yaparken ben ileride çocuklarım bana baksın diye değil. Siz verdiğiniz sürece yalnız değilsiniz. Çünkü size ihtiyacı olan birileri var. Birileri telefonla sizi arıyor. Siz birilerini arıyorsunuz. O zaman demek ki bir kişi yalnızlık duygusundan kurtulmak istiyorsa, bundan şikayetçiyse ilk önce dönüp bakacak. Ben ne kadar başkalarının hayatında yer alıyorum? Ne kadar etkim var? Ya da ben olmazsam o insanlar beni hatırlayabilirler mi? Mesela haberlerde okuduğumuz haberlerde oluyor işte biri vefat etmiş. 5 gün sonra komşuları bir koku üzerine o dairedeki
biri. Demek ki 5 gün kapısı çalınmamış.
Çalınmıyor. Şimdi bu 5 gün kapı çalınmıyor ya da huzur evinde ziyaretler hı hı. Olunmuyor. Buradaki nokta şu. O kişi acaba hayattayken başkalarının kapılarını çalıyor muydu? Ziyaret ediyor muydu? Siz yer almazsanız kimse sizi hatırlamaz. Kimse gelsin ben onu hatırlayayım onun için çaba harcayayım demez. İşte Murat Bey farz edelim ki eşinin, evladının, ailesinin hafızasında, gönlünde yer edecek. O diyecek ki ben bunun için arayayım. Bunu bunun için arayayım. Yani bir markete gittiğinizde o markete niye uğrarsınız? İhtiyaçlarınızı orada bulduğunuz için. Hı hı. Aslında bir noktada ihtiyaç gideren olmanız lazım. Sevgi ihtiyacını, saygı ihtiyacını, güven ihtiyacı, bilgi ihtiyacını, ekonomik anlamdaki ihtiyacı, belki karşıdaki kişiyle olan bağınızdaki ihtiyacı gidermek lazım. O zaman demek ki bir insan yalnızlık çekiyorsa aslında bir noktada kendi yetersizliği.
Dönüp kendine de bakmalı.
Kendimize bakmamız lazım.
Şimdi yine 20. ve 21. yüzyılın moda tabirlerinden biri de hocam, yalnızlığı kutsallaştırmak, kutsamak. Yalnızlığımla çok mutluyum, işte ben kalabalıklardan kaçıyorum diye de bir akım da var biliyorsunuz. Bu söyledikleriniz aslında o insanın doğasının çok da bu tarafa meyil olmadığını gösteriyor. Ben böyle bir sonuç çıkarıyorum. Buna ne dersiniz?
Aslında tasavvufta da vardır. Hani hak, halk içinde hakla meşgul olmak. O çok önemli bir nokta. Şimdi yolda yürürken, araba kullanırken etrafınızda bir sürü araba var ya da farklı manzaralar var. Her arabayla meşgul olursanız, insanın yorumlarına bakarsınız, trafik konusunun dışında araba modellerine bakarsınız, sokaklarına bakarsınız, yürüyene bakarsınız, bir şey yaparsanız siz lüzumsuz işlerle meşgulsünüz. Yani beyninizi, aklınızı lüzumsuz
enerjinizi boşa harcıyorsunuz.
Ama ben orada giderken arabada yanındakiyle sohbet ediyorsam ya da işte bir yani telefon noktası sıkıntılıdır orada ama bir konuyu düşünebiliyorsam çok dalmadan ya da bir şey dinliyorsam arabada, o zaman aslında ben orada öğrenmem.
Bizi dinleyen yüzlerce binlerce dinleyici var. Otomobilin
içinde. Burada ne var? İşte bu dinleme sırasında kişi aslında yalnız değil. Niye? Beyne bir bilgi yüklüyor ve bu yüklenen bilgi yarın onun hayatında bir insan olarak ya da bir bilgi paylaşma olarak hayatında yer alacak. O zaman demek ki biz hakla meşgul olmak dediğimiz kişi ben yalnızım, kendime yetiyorum dediğinde aslında şöyle bir şey: ben kimsenin sıkıntısını istemiyorum. Ben tek başıma kalmak istiyorum. Bana sıkıntı vermesin. Sıkıntı verdiği zaman ben yalnız kaldığımda o sıkıntıyı görmüyorum ve tek başıma kalıyorum. İşte bu aslında bir narsizm, bir bencillik, bir
bir duvar örme.
Duvar
değil mi
örme.
Hocam?
Bu kişi başkaları mesela hayvan beslemek kutsal kötü bir şey değildir ama çocuk dünyaya getirmemek noktasında sıkıntı. Ben çocuk istemiyorum. Neden? Çünkü hayvana hükmediyorsunuz. Sizi dinliyor yani orada. Ama çocuk sizi dinlemiyor. Ve çocuğa siz o kadar çok emek harcıyorsunuz ki sizi dinlemiyor, yine de emek harcıyorsunuz. Yani dönüşü olmayan bir şey, geri dönüşü olmayan bir nokta.
Tabii.
Alan sizlenmiş o konuda. Orada ben kendi kendime beraberim derken kişiler genellikle bu tür yalnızlığı seçen kişiler ne yapıyorsun diyor. Meditasyon yapıyorum diyor. Ne demek meditasyon? Bir şeye ulaşmak için bir şey açığa çıkarmaya çalışıyorsun. İçe yolculuğu başarmışsan zaten dıştan gelen problemler seni rahatsız etmez ve hiç kimsenden şikayetçi olmazsın. Olmazsa dersin ki ya işte hani halk içinde hakla meşgul olmak diyoruz ya o noktada. İşte istersen dağa çık. Dağda rahatlık var mı? Yok. Niye yok? Rüzgar var, güneş var, kar var, yağmur var, hayvan var, her şey var yani. Etkilenmek, her şey var etkiler insanı o noktada. Sadece insan etkilemez ki o konuda. Ama zaman zaman şunu diyebilirsin: ya bir kaçsam, bir kurtulsam, bir nefes alsam. Bunlar ihtiyaçtır.
Buna da ihtiyaç var.
Tabii. Ben mesela mesleki olarak insan bazen bir yer yüz olarak tanındığı zaman işte hani birisi tanıyacak noktasında daha dikkatli davranmak zorunda hissediyor. Dikkatli davranmak derken hani kendiniz gibi yaşadığınızda zaten doğru davranmanız gerekiyor ama işte bazen daha rahat giyinmek isteyebilirsiniz.
Tabii,
bazen
tabii.
İşte kendi başınıza bir şeylerle meşgul olmak isteyebilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Birileri görmesin diye geri çekebiliyorsunuz kendinizi ya da kalabalıklarda sizi tanıyıp bir şey soracaklar korkusundan dolayı geri çekilebilirsiniz. O olabilir. Bu bir ihtiyaç olabilir. Ama asla o insanlardan kopuk olmak ya da insanlara faydalı olmamak ya da insanların hallerinden haberdar olmamak gibi düşünceye baktığınızda siz zaten yalnız değil, işe yaramaz bir varlıksınız. Yani hani affedersiniz, bir kedi köpek bile başka bir şeyden haberdardır yani o noktada. O yüzden de insanın manevi yapısı dediğimiz merhamet duygusu, hoşgörü konusu, kendi kadar başkalarından haberdar olma durumu insanı insan yapan olduğu için, o yüzden de insan başka yalnızların hayatında çözümsel olduğunda değeri açığa çıkıyor. İşte Yemen'de savaş var değil mi? Yemen'deki çocukları düşünmezsek biz olmaz. Bana ne diyemeyiz.
Ama hocam sanki düşünmenin de ötesine geçip somut çözümlere de katkı sağlamak gerekiyor,
tabii,
değil mi?
No, tabii normalde şöyledir hani insana yanlışlar karşısında Cenab-ı Hak der ki kişiye, yani orayı elinle dilinle düzeltemiyor, halinle düzeltemiyorsa, tabii, hiçbir şey yapamıyorsan kalben kızgın ol işe
der.
Buğz et der tabii yani. Çünkü mutlaka bir şekilde buna tepkini göstermen lazım. Onun için de kişinin kendine dönük yaşaması, bireysel yaşaması, bu genellikle işte bizim kültürümüzün dışındaki kültürlerde çok görüyoruz bunları. Bu tür yaşaması, insanların tek başına kalması, ömrünün son hayatındaki dönemleri de tek başına yaşamasını beraber getiriyor. Yani işte yaşlıyken yalnız yaşıyorsunuz. Yaşlıyken beyniniz yaşlı değil ama beyninizden kimse faydalanmıyor. Şimdi bizler babaanneler, anneanne, dedeler, büyüklerden birçok şeyi öğrenerek yola çıktık ya. Şimdi bir babaanne olarak birikiminizi aktaramıyorsunuz. Huysuzsanız, kimse sizin yanınıza gelmiyorsa siz evde tek başına kalıyorsunuz. Bir yaşlı şikayet ediyorsa problem yaşlıdadır.
Net diyorsunuz.
Net. Bunun hiçbir noktası yok.
Peki bütün bunları görüyor, yaşayıp şikayet de etmiyorsa, söylese iyi diyorsa?
Orada da zaten o noktada sıkıntılı bir yapısı var demektir. Şöyle noktada şikayet etmiyor derse, yani kimseyle bir problemi yok ama ben onlarla da yaşamıyorum. Tek başıma o da sıkıntıdır. Neden? Çünkü siz orada insani olma özelliğini kaybetmişsiniz. Yani insan olma özelliğinin içinde yalnızlık yoktur. Çünkü paylaşım vardır. Yani bir ekmeği böleceksiniz. İkiye, üçe, dörde. Olmaz ya, böleceksiniz. Selamı böleceksiniz. Çoğaltacaksınız o noktada. Mutlaka binaları çoğaltıyorsunuz. 40 tane daire var. Şimdi 40 dairede 40 insan. Bunlar insan değil mi yaşayanlar? Nasıl olur da aynı asansöre binersin, aynı yolda yürürsün de o insanlar senin için insan olmaz? Ya da karşıdakiler seni insan görmez. Niye? Selam olmadığı için. Selam verince insani bir davranış. İkram insani bir davranış. Hatır sormak insani bir davranış. Yani bizler hastanede bile oturduğumuzda doktora gidene kadar yanımızdaki hastaya bütün hastalıklarımızı doktor gibi.
Memleket nereye başlarız?
Baştaki bütün hastalıklarımızı anlatıp oradan da çözüm bile bekleyebiliriz yani. Öyle bir yapıya sahibiz. Elhamdülillah, bu kötü bir şey değil o noktada. Şimdi otobüse bindiğinde yanındakini bir şey ikram ederken ben ilk önce böyle kendi ağzıma alıp sonra ikram ediyorum. Çünkü hani verirseni uyuşturur, kaldırır.
Bir de böyle korkularımız var değil mi?
Tabii şimdi niye? Zaten yalnızlaştı. Ya, bölmektir amaç orada. Ne yapacak? Seni yalnız, korkak, kaygılı, endişeli biri yapacak. Diyecek ki güvenme hiçbir noktasına. Biz işte Azeri kökenli Sovyetler Birliği dağılmadığı dönemlerde oradan gelen misafirlerle ilgili bilgi şöyle gelirdi. Biz konuşurken ülkemize ilgili bir yorum yapmayız. Belki o da devletin adamıdır, bize zarar verir diye. O zaman benim aklım almazdı. Nasıl olur da evdeki biri, yani kardeşiniz, eşiniz, aileden biri tabii. Yani düşünebiliyor musun? Aileden biri hani kim ne dedi filan. Ya bu bir paranoya yani. O kadar tehlikeli bir şey ki. Komşum paranoya gibi. Yani o yüzden de mesela biriyle ilgili negatif yorum yapmak, onunla ilgili birkaç kez bilgi söylemek de iyi değildir diye. Ben Murat Bey'le ilgili yorum yaptım. Murat Bey'i başkalarının gönlünde öldürdüm. Hakkım var mıydı yani? Ön yargı oluşturdum insanlara. Bırakın Murat Bey'i de başkası tanısın.
Herkes kendi zaviyesinden tanısın.
Tabii canım. Orada ne yapıyorum bu sefer? Murat Bey'i yalnızlaştırıyorum
hani
o noktada. Gene
bir atıf yapalım. Ya hayır söyle ya sus.
Ya
değil
sus
mi?
Tabii. Tabii o noktada. Mesela şimdi tabii dönem değişti. Ne yapıyorsun? Sosyal anlamda bir ürünü bile yalnızlaştırabiliyorsunuz. Bu ürünü almayın da denebilir. Bir marketi, bir alışveriş merkezi, bir ülkeyi, her şeyi yapabiliyorsunuz o noktada. Ama bizim bugün burada asıl konuştuğumuz nokta kişinin ruhunda yara açan olan yalnızlığı konuşuyoruz. Yani öyle bir yara açıyor ki kişi kendini insani olarak hayatını devam ettiremiyor. Yani bir insanın yapması gereken, yani yaşıyor, nefes alıyor.
Söylediklerinizden şu sonucu da çıkarıyorum değerli hocam. Yani yalnızlığın da yine arka planında kişinin davranışları çok belirleyici.
Tabii yani yalnızlık bizim kendimize
kimse kimseyi durduk yerde bir kenara değil
hayır,
mi?
Hayır, ektiğimiz tarladır. Bunu hiç ben bir kişi ben mesela bir gün hastalanmıştım. Kendim bir çorba bile içebilecek kimseyi aramadım. Ama apartmandan hani bir o gün kapım çalmadı. Şöyle düşündüm. Sen çalışıyorsun. Kimse senin evde olmadığını biliyor. Mesele bu değil. Sen her gün kaç tane komşunun kapısını çaldın? O komşu hastayken farkına vardın mı? Telefon açsam çorba da gelir, getirecek kişi de gelir. Mesele
tabii,
o değil.
Tabii.
Oradaki biriyle alakalı. Yani yalnız olan kişi hissettiği duyguda travmatik bu boyutta değilse, yani artık hasta olduğu için başka konulardan dolayı yalnızlığı da ondan dolayı iç dünyasında hissediyorsa o başka bir şey değilse, bu kişi hayata yatırım yapmamıştır.
Yani o hastalandığınız gün siz de kendi kendinizi bir öz eleştiriye tabi tuttunuz.
Ben her noktada öyleyim. Niye düşünüyorum? Mesela meslek olarak yoğun olduğum için arayıp soramadığım kişiler oluyorlar. Ne oluyor burada? Diyorum ki bir gün yalnız kaldığında, yani o gün işin olmadığında telefonu çalmazsa nedir? Yatırım yapmadın. O çok önemli.
Evet. Çok kısa bir ara verelim değerli evet. hocam. Sonra devam edelim. Nihat Ölmez Yalnızlık üzerine bir şiir.
Yalnızlık söylemesi ne kolay tek kelime. Taşıması öyle zor ki. Gurura dokunmak. Yaşadığını hissetmek yalnızlık. Küçücük dünyanda dostlarını, sevdiklerini kaybettirince hayat. Bilinen yerde beklemektir yalnızlık. İnsandır insana kırılan, vardır her şeye bir sebep olan. İki gözdür kalpleri bağlayan, bir duygudur insanı ağlatan. Kırık bir kalple baş etmektir yalnızlık. Her yalnız bir başkasının da eksiği, bir önceki sonrakini getirir. Hayatın var bir sıralaması. Ne aşağı, ne yukarı, ortada durmaktır yalnızlık. Kim kimin yerine nefes alır deme. Anne karnında ne aldığını düşünsene. Sevdikleri bırakır insanı bir taşın altına. O taşın altında beklemektir yalnızlık. Sevgi büyüdü mü? Sığmaz kalbe, acıtır. Çok acıtır istenmediğinde. Feryatı yankılanır beyninde. Elden bir şey gelmez. Köşe bucak, onunla kalmaktır yalnızlık. Bedensiz sevgiyi taşımak, aklını bir cinayete ortak edip, sevgiyi ölüm uykusuna yatırıp, suçu üstüne almaktır yalnızlık. Çiziklerde, yaralarda, durur kalpte. Onlar ihanetin belgeleri. Kalleş pusulara, düşürülen aşkın. Nefsi müdafasıdır yalnızlık. Tek başına gireceğin toprağa, bir ömür, basa basa yürümek. Yorulduğun yerde, bir bardak. Sudur yalnızlık. Saklanır zamansız akan yaşlar. Sevgide utanmak var. Umuttan bir haber. Uyurken yağan kardır yalnızlık. Mesafeyle ölçülmez ayrılıklar. İnsanın yüreğinde sonsuzluk var. Zor olan tek başına yaşamak değil ki, kendine tahammül etmektir yalnızlık. Güneş de tek başına, yıldızlar birbirine çok uzak. Her insanın bir yıldızı var ya, kendi yıldızına dönmektir yalnızlık. Yaratan insana bir örnek, herkesin sorgusu tek. Kim sonunu nereden bilecek? Çok şeyi bilmektir yalnızlık. Birçok şeyi bilmektir yalnızlık. Bilmektir yalnızlık.
Evet sevgili dinleyiciler, Memleketim FM Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair de yalnızlığı konuşuyoruz. Nihat Ölmez'in şiirini paylaştık sizinle arada. Hemen bir takım sorular da geliyor değerli hocam. İsterseniz bir soruyu cevaplayalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Olur, şöyle bir şey de müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Şöyle bir şey de olabilir. Buyurun. Mesela evliliklerde şöyle problemler var zaman zaman. Normalde biz kadınlar oturduk, işimizi gücümüzü bitirdik. Akşam geldik eve. Hı-hı. Konuşmayı da çok seviyoruz. Kadınlar günde 6 saat.
Erkekler ne kadar? 1 saat.
1 saat. Bir kadın konuşmuyorsa.
Tehlike hastadır, vardır.
Tabii. İçe konuşan kadından korkacaksınız. Erkekten hiç sorun olmaz.
Yani bağırıp çağırıyorsa arada böyle çok ufak iyi, tefek iyi. Bardağı çardağı kırıyorsa sorun yok.
Yok sorun yok. Hatta kadınları bırakın gün içinde dedikodu etsinler, konuşsunlar, telefonla konuşsunlar, size az kalsın vakit. Yani 6 saati doldurursunlar.
Enerjiyi biraz oralarda
asın. Siz gelince rahat edin onu. O güzel. Erkek bir saati zaten her yerde dolduruyor. O yüzden de şimdi ben kadınlara şöyle şu noktada, hanımefendilere şu noktada hep önerim oluyor. Şimdi belli bir yaşa geldiğiniz zaman çoluk çocuk problemleri biraz daha aza indiğinde. Tabii. Bireysellik geliyor. Şimdi beraber ortak alan neydi? Önceden çocuğu konuşuyordunuz. İşte kayınvalide, para, ekonomik, iş. Zaten akşam koştura koştura geliyorsunuz. Vakit yoktu. Öyle bir döneme geliyorsunuz ki şimdi emeklilik dönemi olur. 40-50 yaş dönemleri olur. Artık bir konu, bir dönemden sonra kendi başınıza kaldığınız nokta oluyor. Gelen ki bana gelen hanımefendiler şöyle söylüyorlar. Yani hocam işte eşim bir şeyle çok meşgul. Ben yalnız kalıyorum. Ben onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki kendinize yetmeyi öğrenin. Yani eşiniz sizi gelip eğlendirecek, sizi mutlu edecek bir varlık değil.
Çünkü o da eşiniz, dışarıda bir hayatla çarpıştı tabii geldi.
Yani bir erkek eve geldiği zaman ortak alanınız ne olabilir? Bir kahve mi içtiniz? O kahve içmenin dakikası yarım saat mi? Bu size uzun süreler bir paylaşım olmalı. Bir film mi seyrettiniz? Yetmeli. Bir yemek mi yediniz? Yetmeli. Yoksa bir erkek bir kadın evlilikte oturup da aynı filmi durmadan seyredelim, aynı kitabı okuyalım, el ele yürüyelim, aynı dolaşalım. Bu yok. Olmaz
bu. Çok tüketen bir şey bu.
Bu yanlış bir şey. Nedir bu sefer? Bu kadın içinde, erkek içinde tercih edilen bir sistem olabilir, isteyebilir. Bu ne olur bu sefer? Birinin ihtiyacını giderebilmek için diğerinin sömürülmesidir bu. Olmaz bu noktada. Çocuk olur. Niye? Çocuk için yaparsınız ama çocuk büyüdükçe, sizden doğruları aldıkça çocuk kendine yetmeyi öğrenir.
Azalacak, o talepleri evet. Azalacak.
Onun için biz hayatımızı yaşadığımızda, ben hep düşünmüştüm, emekli olduğumda günün 5 gün 8 saat 40 saat çalışıyorsunuz. Cumartesi, pazar, çoğu çocuk. Geceliğin saat 12'de 1'de yatıp sabah 5'te kalkıyorsunuz yoğun bir hayatta. Ben çoğu çocuk gittikten sonra tam da her noktayı öğrenmişim, bilgi birikimim var, öğrenmişim, deneyimlerim var. Yeni başlayana göre.
Tabii.
Şimdi ben burada evde nasıl oturayım? Yani ne yapayım ben?
Ya
ben
da niye noktada oturayım?
Niye
ya
oturayım? Ne olacak? Biri sana gel otur dedi. Olmaz bu noktada. Onun için kendine yetmeyi insan hayatında, kendi kendine zaman ayırdığında, kendi zihinsel yapısını, ruhsal yapısını, sosyal yapısını olgunlaştırmayı öğrenmesi lazım. O yüzden de ben özellikle kadınlar için hep söylüyorum. Sakın ola ki eşine geç kaldım ben sıkıldım. Buraya gittim ben bunu aldım. İşte gelmedin ben şunu yapamadım. Eve geldin sen bununla meşgul oldun ben yalnız kaldım. İfadelerini kullanmayın. Tam tersi ortak bir alanı bulun. Onu paylaşın. Geri kalanınıza da kendinize yetin. Ne demek kendinize yeter? Siz zihinsel olarak ne okuyacaksınız? Manevi olarak ne yapacaksınız? Beceri olarak işiniz nedir? Arkadaşınız nerede? Bir kadın ya da erkek sadece eşim benim arkadaşım olmaz. Eş arkadaştır ama arkadaşlarınızdan bir tanesidir. Evlat arkadaştır, arkadaşlarınızdan bir tanesidir. O yüzden de arkadaşınız, dostunuz mutlaka olmalı. Bulunduğunuz şarta ve konuma göre evde mutlaka planlama yapmanız lazım. Ben yalnızım televizyon seyrediyorum saatlerce. Olmaz. Niye? Oradaki televizyon sizin için seçici olmanız gereken neye hitap ediyor, neye ihtiyacınızı gideriyor bunları bilmeniz lazım. Seçici olmanız lazım. Onun için de insanın hayatına bir kalite katması gerekiyor. Bu kalite de neyle meşgul olmak, neyle zaman geçirmek, kimi düşünmeliyim, neyi düşünmeliyim mutlaka bunun planını yapmamız gerekiyor. Onun için de kadınların yalnızlık duygusunu giderecek model olarak eşlerini düşünmeleri doğru bir hareket değil. Ya da evlatlarını düşünmeleri. Mesela işte kayınvalide olarak kız veya erkek çocuk fark etmiyor. Ya kızım evlendi, oğlum evlendi, ben yalnız kaldım. Gideyim onun evine yerleşeyim. Eşim vefat etti, gideyim oğlumun yanına yerleşeyim. Yok, olmaz bu noktada. Yine ihtiyaçlarınızı söyleyin. Yetemediğiniz noktada mutlaka evlat, arkadaş karşılar yani.
Devreye girerler.
Tabii mutlaka girer. Buraya sokun ama siz ilk önce kendinize yetin. Benim annemin bir ifadesi vardı babam rahmetli olduktan sonra. Arkadaşlara demişler ki neden çocukları çok fazla işte istediklerini söylemiyorsun diye. Demiş ki benim şu an gücüm yetiyor. Gücüm yeterken bir şeyleri karşılayayım da yarın ihtiyacım olduğunda çocukların bu noktada zorlanmasın. Gerçekten annem ne talep ederse hiç zorlanmazdık biz. Öyle bir şey düşünmüyorum bile. Ama düşünün burada ne demek? İlk önce ben kendi ihtiyacımı karşılayayım da yetiyorken ihtiyacım olmayan noktada talep edeyim ya da gücümün yetmediği noktada. Bizim gücümüzün yettiği noktalarda bile taleplerimiz var. Niye? İşte karşıdaki insanda beklentilerimizi görüyoruz. Bir noktada kendimizi güçlendirmek zihinsel anlamda, sosyal anlamda, işte fiziksel anlamda ne yapıyorsunuz bu sefer? Yalnız değilsiniz ki. Niye yalnız olacaksınız ki? Bir sürü işiniz var. Yemek yapmaktan belki işte ütü yapmaya kadar, alışverişten bir vakfa
çiçek
gitmeye kadar.
Çiçek tanzimine kadar değil mi?
Her şey, her şey. Dua okumaktan el işi yapmaya kadar. Şey, torununuza bakıyorsunuz, bu bir göreviniz. Ama torun elden gittikten sonra yalnız değilsiniz ki. Ona baktıktan sonra hayatınız neyle devam edecek? Bir bireysiniz yani. Siz ne vermelisiniz, ne almalısınız? Nereye yetmelisiniz? Kimler size yetmeli? Bunu iyice planlamak gerekiyor hayatımızın farklı dönemlerinde sıkıntı yaşamamak için.
Aslında hocam haftalardır dönüyoruz hep aynı noktaya geliyoruz. Siz de o noktaya çok ciddi vurgular yapıyorsunuz. Birey olmayı tamamladığımızda bu konuştuğumuz meselelerin birçoğunu da zaten yaşamamış
kendi
oluyoruz
olgunluğunuz.
Değil mi?
Kendi olgunluğunuz. Tabii. Siz kendi olgunluğunuza baktığınızda değerlendirme ile ilgili noktada bugün bir hanımefendi 90 yaşındaki bir kayınvalidesindeki problem için gelmiş başka bir şehirden. Hı hı. 90 yaşındaki kayınvalide, hanımefendi de 60 yaşında. Şimdi 90 yaşındaki kayınvalidenin söylediği söz insanı nasıl etkiler acaba? Şöyle düşün. Yani akıl olmadığı için değil. Hanımefendi 90 yaşında, aklı başında. Hı hı. Ama insan ne diye düşünmesi lazım? Yani yaşlıdır değil. Ne yapıyorsunuz orada? Ondan etkilenebiliyorsunuz. Niye? Çünkü size göre o yine kayınvalideniz. Hı hı. Birey olarak olgunlaştığınızı düşünün. Ya yaşlı kadın. Kim bilir de hangi duygusu var? Yani söylese ne olur? Onun söylediği söze göre mi Allah beni değerlendirecek ya da kul değerlendirecek dese sorun yok. Siz çatışma içinde onu da düzeltmek ya da ondan o dediğiniz noktanın size gelmemesini istiyoruz. Çünkü siz bütünsünüz, iyisiniz. Gerçekten hanımefendi iyi bir hanımefendi. Hı hı. İyisiniz. Sizin iyi olmanız karşıdaki sizinle ilgili negatif konuşmayacak anlamına gelmiyor ki. Murat Bey çok iyi program yapabilir. Ben bununla ilgili konuşmayacağım. Çok konuşurum.
Ya da bir dinleyici eleştirebilir.
Normal.
Eleştirmeli benim, de yani değil mi? Tabii şimdi, her yaptığımızda mutlak doğru değil.
Tabii şimdi buradaki,
ne evlat olarak, ne anne olarak, ne baba olarak, ne yapımcı olarak.
Şimdi Avukat-ı Geylan Hazretleri'nin bir sözü var. Düstur edindim yapabilirsem. Biri bir eleştiri getirdi. Varsa düzelt, yoksa şükret. Bitti yani bu kadar.
Formül çok belli.
Çok belli.
Varsa, 1-0 gibi yani o bilişim aletleri.
Yani bakarım ya bu adam bir şey söylüyor ama bir söylediğinde bir hikmet var mı? Bakarım. Şöyle kendi resmime bakarım gözümün gördüğü kadar. Var.
Varsa düzelt.
Düzelt. Yoksa güle güle der.
Allah selamet versin de devam et.
O yüzden de işte biz insanlar bana laf söylemesin, biri yorum yapmasın, aman o söylemesin, o bir şey demesin, o bana gelmesin.
Çok da düne takılmamak lazım değil mi hocam? Hani yine bir
hiçbir anlamı yok.
Mesel var. Hani küçük insanlar insanlarla, orta ölçekli insanlar olaylarla, büyük bakış açılı insanlar kavramlarla uğraşır.
Ama işte yine büyük bakışı yakalayan da yine bireydir. Birey olgunlaştığında algı dediğimiz, farkındalık dediğimiz, bakış açısı dediğimiz. O yüzden de hani yalnızlık kavramı şu olabilir. Gerçekten hayatta hiç kimseniz kalmamıştır. Tek bir insansınızdır. Yani bir bireysinizdir. Yani ailenizden hiç kimse yoktur. Hiçbir tanıdığınız yoktur. Ama yine siz hayatınızla ilgili yine bir kapı açacak. Kendi yeterliliğinizi birine sunarsınız o noktada. Yani işte ne olabilir? Farz edelim ki gider bir hayır kurumunda bir tabii faaliyet yaparsınız. Ya da yaşlı olursunuz.
Bir sosyal yapının içinde yine
yer alırsınız
öne
o noktada. Ya da komşunuzla gider. İşte komşunuzun bir ihtiyacını giderirsiniz. Yani burada kapı çalmaktan çekinmemek lazım. Selam vermekten çekinmemek lazım. Hatır sormaktan çekinmemek lazım. Mutlaka hatır sormak. İlla huzur evine gitmeye gerek yok ki. Yani bizim kendi etrafımızdaki birçok insan var. Onları ziyaret etmeye, tanıdık olmaya gerek yok ki. Markette alışveriş yapınca selam verin. Niye vermiyorsun
arkadaşım? Şimdi değerli hocam kulakları çınlasın. Benim çok eski 30 yıllık bir arkadaşım var. Hala yine arkadaşlığımız devam ediyor. Yaklaşık bir 20 yıl önce falan. O zaman bizler çok daha genciz. Bir büyüğümüzü gördük onunla birlikte. Ben büyüğümüze hal hatır sordum. İşte nasılsınız, şu bu. O da cevapladı sağ olsun. Sonra o benim arkadaşım döndü. Ya sen her şeyi biliyorum diyorsun ama dedi küçük büyüğe hatır sormaz. Sen burada yanlış yaptın dedi. Büyüğün dedi hatır sormasını bekleyeceksin dedi. Tamam belki gerçekten hiyerarşide o var ama bazen küçük de büyüğe amcacığım teyzeciğim nasılsın demenin ne mahsuru var?
Buradaki nokta nedir? Büyük dediğimiz fiziksel büyük değil ki. Orada tarif edilen büyük olgun büyükten bahsediyorum. Hı hı. Karşınızda bir büyük size hatır sormadıysa, onu düşünemediyse, siz onu düşündüyseniz büyük olan sizsiniz zaten orada. Hı. Yani orada bir olay yok. Şimdi bir misafirliğe geldiniz. Ben sizin büyüğünüzüm. Bana geldiniz. Ben size bir ikramda bulunamadım, farz edin, ya da hatır sormadım. Siz orada bir hatır sorup ikramda bulunsa zaten büyük olan sizsiniz. Yaşça büyük değil ki. Büyüklük yaşta değil. Yani başta sözü var ya, o yüzden de bizim buradaki insan noktasını değerlendirme konuda fiziksel yaşa bakılmaz hiçbir zaman. Kişinin davranış yaşına bakılır. Davranış yaşıdır kişiyi kişi yapan. Yoksa orada, yoksa evet, bir büyük geldi sordu. Mesela bizde de şöyle, bir bildiğim kadarıyla benim, orada da büyük hatır sorar, tamam, ama sormadığı zaman siz de sorarsınız o noktada. Mesela işte bir büyüksünüz siz, bir çocukla ilgili bir noktayı gördünüz. Bir büyük olarak orada konuşmak, farz edeyim, şöyle konuşur, çocuğun yaptığı bir yanlışı gördünüz. İşte nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun, de, büyük değilsiniz ki. O çocukla aynı değilsiniz. İki tane arkadaş kavga ediyorsunuz. Orada bir yok. O yüzden de büyüklüğü biz davranışa göre değerlendiririz.
O büyüklük kavramını da aşındırmamak gerekiyor değil mi çocuklarla diyaloglar?
Tabii. Şimdi yansıtacağınız resim çok önemli. Saygı kavramı, hoşgörü kavramı. Mesela işte çocuklar öğretmenlikte, çocuklar öğretmeni dinlemezler ya. Öğretmen, ya bu çocuklar da bozuldu artık, hiçbiri beni dinlemiyor diyor. Yok. Dinletebilecek öğretmen.
Çok katılıyorum olmaz. Hocam.
Olmaz.
Büyük oğlum ortaokul öğrencisiydi. Ortaokul çocuğu biraz haşarılık tabii, yapar yani, hele tabii, erkek çocuğuysa. Tabii. Bir akşam sınıf öğretmeni aradı. Ben ilgilenirim dedim. Ertesi gün 5 gün aradı. En sonunda benim de sabrım taştı. O son ya ben gelecek susturacaksam, ben bu çocukları bir şekilde hipnotize edeceksem, konunun içine çekeceksem, sen niye oradasın dedim.
O kadar basittir ki ortaokul çocuklarının
yani,
aslında değil mi? O kadar basit.
Etki altına almak, tabii, yönlendirmek.
Siz onun ruh yapısını bilirsiniz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Malzemeleri alıyorsunuz, yaş pasta çıkarıyorsunuz. Niye? Kıvamını ve yolunu iyi biliyorsunuz. Eğitimciyseniz onu bilmeniz gerekiyor o nokta. En problemli insanı bile gerçekten iyi bir eğitimci düzeltebilir. Yani orada aileyi de düzeltir, hepsini. Ama tabii ki yetişme şekli, kişinin hayata bakışı, algısı, ona yüklediğiniz eğitimci görevinin sadece öğretmen olan kısmı mı, bütünsel bakıyor mu, onu da bilmiyoruz. Yani o kişi bir bütün mü? Parça olarak baktığımızda hepimizdeki eksikler gibi insanda da eksikler tabii olabiliyor. Evet.
Evet, o zaman Canan Hanım'ın sorusunda devam edelim değerli hocam. Yalnız kalmaktan çok ama çok korkuyorum. Şu an 45 yaşındayım, evliyim, çocuğum yok. Özellikle yaşlandığımda yalnız kalma düşüncesi beni korkutuyor. Yalnız kalmak düşündüğüm gibi korkulacak bir durum mudur? Eşimi kaybetmek ve yalnız kalmak korkusundan nasıl kurtulabilirim? Siz mutlaka aynı konu cevaplayacaksınız ama yaklaşık 40 dakikadır da aslında bu soruyu adım adım cevaplıyoruz, evet, değil mi hocam?
Şimdi şöyle bir nokta var. Yalnız kalacağız. Zaten yalnızız, bir kişiyiz.
Yalnız geldik ve...
Ha, bir de yalnız. Tek gidiyorsunuz. Yani tek olarak, hani ikiz de olsanız ayrısınız.
Tabii.
Tek kabire de tek konacağız o noktada. Ama işte mesela inananlar için söylüyorum. Kabre gittiğinizde bir sürü dünyanın hesabı var orada. Girdiğinizde o noktada.
Münkir ve nekir değil mi?
Evet, hesap soracak. Şimdi hatta derler ki işte oradaki yalnızlıktan bırakmamak için biraz bekleyin başında, kabirde denir. Demek ki o yalnızlık korkutur insanı demek ki o noktada. Geceliğin kalktınız, karanlık, ışığı yakamadınız. Evde bir kim olursa olsun korkarsınız. Yalnızlıktır onu, bilinmeyen nokta. İşte çocuk anne odadan çıkar bir yaş için. Çocuk için büyük bir yalnızlık duygusudur. Hele 0-2 yaş döneminde çocuğu odada yalnız bıraktığınızda çocuk çukura düşer. Felaket bir şekilde. 2-4'te haber vermeden gittiniz, gözden kayboldunuz, çocuk için hayatından çıkmışsınız. Yokluk duygusu ortaya çıkar. Evlendiğiniz, böyle yuvarlanarak eşinizle gidiyorsunuz, mutlusunuz. Birdenbire eşinizi kaybettiniz, vefat etti. Duvara çarpmış olursunuz. Büyük bir yalnızlık duygusu. 9 ay bebek sahibi olmak için beklediniz. Hastanede bebek öldü dediler. Ya da bebeğinizi dünyaya getirdiniz, sizin kafanızda hala birçok resimler var. Ömrü bilmiyoruz. Nefesi bilmiyoruz. Ama hepimizin hayalleri var. Torunumuzlarımız olacak, torunumuzun torunu olacak, daha yaşlanacağız, şunları göreceğiz filan diyoruz ya. Tam böyle her şey giderken birden tak kesildi. Çocuklarınız olmadı. Şey, deprem oldu, her şeyiniz gitti gibi düşünün. Evet. Şimdi bunlar yalnızlık gibi algılanan duygulardır aslında bir noktada. Yani siz bu hayatımız için her zaman karşılaşabileceğimiz
travmalar bunlar değil mi?
Ve her zaman karşılaşabiliriz bunlarla. İnsansak karşılaşacağız bu noktada.
Gör ki neler gelir sağ olan başa. Başak, bir türkümüz
tabii,
bunu der değil
mi? Tam doğru söylüyor. Şimdi burada bunlardan korkmamak da mümkün değil. Evet korkuyoruz hepimiz korkuyoruz.
O da insani bir duygu.
Tabii ben şöyle düşünüyorum yani hastanede kaldığımızda kim birine yük olmaktan korkuyoruz.
Tabii.
Ya da kendinize yetememekten korkuyoruz.
Paramızın bitmesinden korkabiliriz yani.
Bedenimiz sağlıklı ama aklımız giderse korkuyoruz o noktada. Allah korusun ruh sağlığımızı kaybetmekten korkuyoruz. Sevdiklerimiz kaybetmekten. Bu korkular evet olacak insani duygu. Mesele şu. Bu korkularla yaşadığında zaten korku gelmeden ölmüş gibi yaşıyorsan bir anlamı yok. O yüzden de hanımefendinin bizden şunu yapması lazım. Evet. Hayatında eşin bir yere kadar, evladın bir yere kadar. İnsanın evladı, eşi hayatında var diye yalnızlık değil. Nice gelen insanlarla, görüştüğümüz insanlarla eşi var, evladı var ama yalnız. Kendini çok mutsuz ve yetersiz hissediyor. Yalnızlığın insanda oluşturduğu duygunun bir tanesi korkuysa bir tanesi de mutsuzluk. Bir tanesi de sürekli ölümü düşünme hali. Hı hı. Olabiliyor yani işte hı hı. Öleceğim ben. Hani hiç kimse beni kurtaramayacak gibi. Hı hı. Mesela hastanelerde. Ağır hastalara gittiğinizde doktor da yanındadır, hemşire de yanındadır. En güvenli yer oradır. Ama nereye gideceğini bilemez o noktada kendini. Öbür tarafa da gitmek istemez. Burada da kalmak istemez. Sıkışmış bir duygu vardır o noktada. Onun için yalnızlık insani bir duygudur. Ama yalnızlık duygusunun sizi hapsetmemesi için ve sizi bir alana kapatmaması için, fiziksel alanla beraber ruhsal alana kapatmaması için sizi bu var olan hayatınızdaki insanlarla yaşamak, yaşarken de onlarla anıları biriktirmek, güzel, kaliteli yaşamak, o yaşadığınız insanların hayatında yer almak, onlarla siz gittiğinizde veya onlar gittiğinde de hala yaşadığınız insanla ilgili beyninizdeki o güzel resimlerin olması. Oturduğumuz eve bizim işte yıkım geldi oraya bina yapıyor. Hı hı. Fark etmez ki oradaki duvarı yıkmışlar ama orası yine benim yaşadığım memleket. Fark etmiyor orası. Anılar duruyor orada. Niye? Beyinde duruyor. Resim olarak duruyor. Onun için yalnızlık beyninizdeki resmin de silinmesidir. Hiçbir resmin olmamasıdır. O da çok önemli. Açarsınız eski resimleri. Bakarsınız. Aa dersiniz filan. Ya ne güzel bak resminiz var. Ya olmasaydı? Olmaya da bilirdi.
Tabii.
Olmaya da bilir. O zaman resim oluşturun. Ne demek resim? Başkalarının hayatında yer alın. Söz sahibi olun demiyorum. Yer alın. Başkaları ya Murat Bey nerede bir arayalım soralım desin. Murat Bey hiçbir kimseye arayıp sormasın da ya beni niye aramadılar demesin o noktada. Çünkü insan insana muhtaçtır ama hiçbir insan başka bir insan için çaba göstermediği sürece bir gelişme olmaz. Mutlaka adım atmamız lazım. Çaba göstermemiz lazım. Mesela çocukların gönlünde yer almak için hediye alın. Çocuklar
hediye. Bu bir rüşvet değil.
Olur mu? Onu mutlu etmek anlamında. Hadi konuşmuştuk ya bayramda bizim apartmanda nur içinde yatsın bir beyefendi vardı. Çocuklar ilk önce ona gidelim diyordu. Niye? O en büyük karşılığı o veriyordu.
Onu bir garantiye alalım diyorlar.
Tabii tabii. Niye? Onu nasıl düşünmüş çocuk aklıyla? Harçlığı ver. Orada bir şimdi bir beyefendi düşünebilir mi? Ben çocukken onlara harçlık vereyim de öldükten sonra ben aklım böyle bir derdi yok ona. Zaten fıtratı bu. Yani çocuğa harçlık verebilen biri. Bir babamın arkadaşı var. İşte hayattalar Allah hayırlı versin. İzzet amca diyorum ben. Afife teyze işleri. Biz onların eve bayramın birinci günü gittiğimizde kahvaltı böyle aman yavaş yapalım. Çünkü öyle çok yemek yapacak ki yemesen de olmaz. Yani mümkün değil diye düşünüyoruz. O kadar şimdi düşünün ben geleyim de onlara yemek yapayım. Yani bu bir eziyet gibi düşünün. Biz yemek konusunda bile hani çok yapacak aman yiyemeyeceğiz diye düşünüyoruz. O onu yapmayı konusunda desek ki zahmet oldu. Ne demek? Nasıl ben o kadar yabancı mıyım zahmeti konuşuyorsun diye.
Tabii bizim kültürümüzde bir de ısrar da vardır.
Tabii.
Ant verdim şu çaydan bir bardak daha küselim diye.
Ama doğru ama yani. Evet, hani evet. Şimdi tamam çok zorlamamak falan ama bir de şu da nokta var. Yani işte telefon açtığında yani kusura bakma Nasur deme yani arkadaşım. O etme kusur. Aramışsan kusuru yok bu işin. Rahatsızlığı yok o noktada. Ben açabildiysem
sorun
senden
yok.
Nazuk değilim işte. Onun için yalnızlığı beyinden de silmek lazım. O yüzden de hanımefendi yalnızlık kişinin birey olarak bir mekanda tek başında kalması değil, kalabalıklar içinde olduğunda da kendini toplumdan soyutlayıp kendi iç dünyasındaki zenginliklerle yaşaması değil, Yalnızlık kişinin hiç kimseye bir pozitif etkisinin olmaması demektir. Ya bir adam dersin ki Allah'ım bir hırsız vardı, Allah korusun çünkü bak yine bir hırsız sizi etkilemiş yani.
Yani düşmanınız bir teması var yani. Var
yani. Yani bir düşmanınız bile var yani. Yani düşman da yine sizin. Yani diyemezsiniz ki bak düşmanım var diyorsunuz. Onun için de başkalarının hayatında pozitif anlamda yer almak ve sizin başkalarıyla ilgili düşüncelerinizin olması, onlarla ilgili hayatı kolaylaştırmak aslında yalnızlık penceresinin açıldığını göstergesidir.
Hocam o zaman bu pencereye haftaya yine bakalım.
İnşallah.
Çünkü gerçekten olur. Çok güzel boyutlu bir konu. Devam edelim. Evet. Siz iki başlığı da çok öne çıkardınız. Korku ve ümitsizlik de vardır
çok
dediniz.
Çok ümitsizliği de konuşalım.
Onları da konuşalım i̇nşallah, değerli inşallah. Hocam. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair de bu haftalıkta bu kadar. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından seslendik sizlere. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı ve ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.